Merhaba değerli yanındakinin varlığını hissetmeyenler ve ekranların ardındaki o soğuk izolasyon odasında yaşayanlar. Trenden Bildiriyorum'un 134. bölümüne hoş geldiniz. Trendeyiz. Yolculuğumuz o tüm tatlı tatlı sarsıntılarıyla devam ediyor. Holatlı'yı az önce arkamızda bıraktık ve yolumuza İstanbul'a doğru, Söğütçeşme'ye doğru devam ediyorum. Şu sıralar hayatım biraz yoğun, hatta bayağı yoğun şükür ki diyeyim. Koşturmacalar, işte kararlar, yeni gündemler, yeni işler falan derken biraz yoğunluk yüksek seviyede diyelim. Ama bundan tabii şikayetçi değilim. Muhtemelen birçoğunuz da öyledir. Yoğun olduğunuzda pek de şikayet bilmiyorum yani ediyor musunuz ama edilecek gibi gelmiyor bana. Çünkü beni yormaktan çok bu yoğunluk garip bir şekilde, yani bana göre normal ama birçok kişiye göre belki de ya da bazılarınıza göre garip bir şekilde iyi hissettiriyor. O temponun içinde bir yandan da aslında var olduğumu, bir şey ürettiğimi, bir şey yapabildiğimi hissediyor olmak da aslında iyi bir şey. Süleyman Demirel'in bir sözü vardı. Yani daha doğrusu etrafındakilere söylerdimiş. Birileri bana anlatmıştı. Siyaseti bıraktıktan sonra şey demişler, yani niye memleketinize gitmiyorsunuz? Isparta'da kendinize çok güzel, doğal, sağlıklı, huzurlu bir yaşantı sağlayabilirsiniz. Niye buradasınız hala, o günüz sokaktaki evdesiniz demişler. O da biraz hiddetlenip şey demiş, sen benim ölmemi istiyorsun herhalde demiş. Yok efendim, olur mu falan, ben buradayken yaşıyorum ama buradan gidersem unutulurum ve aslında unutulursam da ölür giderim demiş. Biraz belki Süleyman Demirel'deki yansıma, belki belli bir yaştan sonra da normaldir bu. O kadar yoğun gündemden sonra unutulmak kısmı ile belki ilgili ama bence o tempodan çıktığınız anda bir anda çökersiniz herhalde. Yani bana öyle geliyor en azından. Neyse, ana konumuz bu tempo değil diyebiliriz ama bununla da ilişkili bir konu. Bugün biraz sarsıcı bir konudan bahsedeceğiz. Çünkü hayatta olmanın, bir anı paylaşmanın tam zıttı olan o uyur gezerlik, o halden bahsedeceğiz. Bugün yazarımız ilk defa 134 bölümdür. İlk defa karşımıza çıkan Mona Lazar ve kendisiyle bu ilk sohbetimiz biraz belki can sıkıcı olacak ama güzel. Bir yandan da belki de aslında bunu duymamız gerekiyor diyeceğimiz bir konu. Yazımızın başlığı Something's Different About People Now and It's Terrifying. Yani insanlarda artık farklı bir şey var ve bu korkutucu başlıklı yazısıyla bize bugün dediğim gibi küçük bir sarsıntı yaşatacak. Açıkçası başlık ne kadar iddialıysa anlattığı hikaye de o kadar gerçek ve can yakıcı. Belki de bazılarınız için daha da sıkıntılı. Şimdi bu kadar konuştuktan ve bu kadar böyle bir şeyler geliyor falan dedikten sonra hazırsanız, bu gece ya da gün içerisinde artık ne zaman dinliyorsanız, sadece ekranınıza vesaire falan değil, o ekranların arkasında yitirdiğimiz maalesef mevcudiyetimize birazcık göz atacağız. Şimdi yazının ilk bölümünde kanayan bir göz ve kayıp bir zihin diyeceğiz. Yazar, dün bir arkadaşımı kanayan bir gözle ve dünyanın eskisi gibi olmadığına, bir daha da asla olmayacağına dair o kıyamet hissiyle acil servise yetiştirmek zorunda kaldım. Onu 20 yıldır tanıyorum. Sokakta yürüyorduk. Hatırlamayacağınızı düşündüğünüz o sıradan biri öğleden sonraydı. Ben bir şeyler anlatıyordum. O ise telefondaydı, sadece kaydırıyor ve kaydırıyordu. Ara sıra hoşuma gidebileceğini düşündüğü fotoğraflar falan gösteriyordu. Ben kendimce önemli bir şey anlatıyordum. O ise başını yarı yarıya sallıyor, gözleri aşağıda, baş parmağı hareket ediyordu. Ve olaya devam ediyor. Cümlenin tam ortasında sivri bir ağaç dalı doğrudan gözüne saplandı. Tamamen başka bir yerde olduğunuzda bir şeye nasıl çarparsanız o da öyle çarptı. Çünkü tam olarak başka bir yerdeydi. Şimdi yazar böyle söylemiş. Aslında olayı girizgahı bu şekilde yapmış. Gözüne dal batan, belki de kör olma tehlikesi yaşayan bir insan. Acil servisin o soğuk bekleme salonunda oturuyor ama parmağı hiç durmadan telefon ekranını kaydırmaya devam ediyor. Böyle saçma bir durum. Aslında birçoğumuz için normal maalesef. Bu manzarayı okuduğum an aslında biraz böyle kötü hissettirdi ya. Yani bilmiyorum siz ne dersiniz ama bir yandan da insanın canı sıkılıyor. Daha önce Jason McBride ile konuşmuştuk. O uyur gezer zombi modundan bahsetmiştik 104. bölümde. Aklıma biraz da aslında onu getiriyor bu durum. Karşımızdaki insan aslında uyanık değil, bedeni o acil serviste ama zihni tamamen o ekranın içinde, o dijital izolasyon odasında bir şekilde hapsolmuş durumda. Biz buna iradesizlik diyoruz aslında ama Sam Liberty'nin 84. bölümde hakkını teslim edelim. Yani orada çok güzel bir şekilde ifade etmişti. Karşımızda kendi kendine yenilmiş bir insan yok. Dikkati milyar dolarlık algoritmalar tarafından çalınmış, telefonu tarafından kullanılan bir kurban var belki de. Böyle söyleyince biraz trajik bir durum gibi oluyor ama maalesef öyle. Yani aslında bahsedilen örneği ben kısa geçmiş oldum da yazarın bahsettiği örnekte daha sonrasında acil serviste hala gözü o durumda olmasına rağmen hala bir şeyleri kaydırmaya devam ettiğinden bahsediyor arkadaşının. Garip. Hafta sonunda da bir arkadaşla bunu hatta konuştuk. O kaydırma refleks artık haline gelmesi. Ben şeye benzetiyorum. Tesbih çekmek gibi ama bu tesbih çekmeyi daha dini ritüel olarak değil de bu ağaların kahvede, kıraathanede amcaların, adamların işte bir şekilde o tesbihi ilginç ilginç sallaması gündemi gibi. El alışkanlığı. Hatta bir zamanlardaki o stres çarkı diye geçen şey gibi. Yazımıza geri dönelim. Sosyal körlük ve iletişim illüzyonu diyeceğiz. Yazar, roman yazarı Jonathan Franzen, teknolojinin herkesin yayın yaptığı ve neredeyse hiç kimsenin alıcı olmadığı, kendi içine dönük bir gürültü kirliliği ürettiğini yazmıştı, diyor. Güzel benzetme bence. Neyse, yazar, arkadaşımla yürürken olan tam olarak buydu. Ben kendi sorunum hakkında yayın yapıyordum. O da lav yatağındaki kızlar hakkında yayın yapıyordu. Saçma sapan bir şeylerdi diyor. Ve hiçbirimiz o mesajı almak için orada değildik. Tıpkı sokakta kafasını kaldırmadan üzerinize doğru yürüyen insanlar gibi. Bu bencillik değil, bir tür sosyal körlük. Sokağın başka insanları barındırdığını ve onların onun yolunda olduğunu fark etmiyorlar bile demiş yazar. Benzetmeler ve yaklaşımlar çok keyifli. Yazarın bu anlamda en azından yazı içerisinde bol bol tercih ettiği bir durum bu ve keyifle en azından farkındalık oluşturuyor. Bizler yazıya bakarsak yani yazdığı kısma bizler iş dünyasında aslında pazarlamada, B2B'de vesaire hani buralarda hep hız, sürekli bağlantıda kalma ve ağ kurma, o networking, bunlardan bahsediyoruz. Bunları överiz falan. Hani bunların üzerinde böyle yüceltiriz falan bazı şeyleri. İşte telefonlar bizi dünyaya bağlıyor. Evet. Anında herkese ulaşıyoruz. Evet, bunu da sağlıyor. Ancak burada tam zıttı. Korkunç bir sıkıntılı durum var. Bütün dünyaya dijital olarak bağlı olan bu insan hemen yanındaki kanayan arkadaşına, hatta kendi acısına tamamen bağlantısız. Herkesin konuştuğu ama kimsenin dinlemediği bir dünyadayız ve ben buradayım diye bağırıyoruz belki evet ama kimse de orada değil. Kimsenin de bundan haberi yok yani. Bunu trafikte görüyoruz. Kaldırımda yürürken görüyoruz. Yani insanların sokağın ortasında bir anda durup aralarında sohbet etmesinde bile görüyoruz aslında. İnsanlar artık bağlantıyı koparmış durumdalar biraz da. Yani bu Ayaman şundan dolayı, Ayaman yeni nesil, Ayaman eski bilmem ne, Ayaman şu. Bunlar da değilim. Yani bunların gündeminde pek bir yeri yok. Önemli olan şey şu. İnsanlar bu durumda. Bitti yani. Kimdir A'yı B'yi ayırmaya gerek yok. Hepimiz için geçerli bu durum. Yazı devam ediyor. İzolasyon altyapısı, toplumsal dokunun çözülmesi diyeceğiz. Yazar Shirley Turkle telefonlarımıza bağımlı olmaktan çok kendi düşüncelerimizle yalnız kalmanın ve gerçek, öngörülemez insan temasının oluşturduğu rahatsızlıktan kaçınmak için onları kullandığımızı söylüyor. Ekran bir basınç valfidir diyor. Bizden çok şey isteyen bir dünyadan cep boyutunda bir kaçış kapağı. Kümülatif etki teknik olarak birlikte ama işlevsel olarak yalnız olan bir nüfustur demiş yazar. Ve devam ediyor. Robert Putnam Bowling Alone adlı bir kitap yazmış ve bu kitapta Amerikan toplumunun nasıl birbirinden koptuğunu anlatıyormuş. Yazar onun argümanı şuydu. Topluluk sadece bir his değildir, bir altyapıdır. Paylaşılan anlar, sizin gibi olmayan insanlarla tekrarlanan yakınlık ve biriktirilen küçük karşılaşmalarla inşa edilir demiş ve devam ediyor yazar. Bu altyapı aşındığında bunu haber vermez. Sadece insanlara güvenmek zorlaşır. Sokakta yürürken bir şeye ait olduğunuzu hissetmek zorlaşır diyor yazar. İşte aslında meselenin can alıcı noktası burada. Topluluk olmak, yani o bir aradalık hissi, durup dururken gökten inmiyor, tepeden bir yerlerden gelmiyor bize. Yani kasadayken falan o anlardaki muhabbet, asansörde göz göze gelip gülümsemek, selam vermek, kapıdan geçerken birine kapıyı açmak ve kafanızı böyle hafif sallayarak bir şekilde selamlaşmak. Bunlar bizim insanlık altyapımızın tuğlaları. Şimdi baktığımızda biz bu tuğlaları bir ekrana bakarak yürüyüp geçerken teker teker yıkıyoruz. Daha birkaç bölüm önce Dr. Jude Brewer ile 130. bölümdeydi. Evet, terapi odasındaki mevcudiyet sanatını konuşurken aslında tam olarak bu tehlikeden bahsediyorduk. Orada olmak, mevcudiyet göstermek sadece fiziksel bir alanı kaplamak değil, ruhsal bir katılımdır. Biz ruhsal katılımı biraz da maalesef bu süreçler sonucunda sıfırladık. Maalesef böyle bir durum var. Yani daha yazıda bir sürü şey anlatıyor. Farklı farklı örnekler ve yaklaşımlarla da destekliyor bunu. Ancak temelde yazarın o acı itirafı çok vurucu yazıda. Asıl korkutucu olan telefonlar değil, korkutucu olan 20 yıllık arkadaşımın acilde oturup kanarken bile, yani gözü bir şekilde kanıyor ve kanı akarken bile telefonuna bakması ve benim onu o ağaç dalı gözüne girmeden çok önce kaybetmiş olmam. Yani burada sadece arkadaşı değil konu. İkisi birden zaten kayıp burada. İkisi de başka dünyalarda, yazarın da bahsettiği gibi yayın yapıyor. Ve kimse başkasının yayınını da dinlemeye de çalışmıyor. Herkes kendi dünyası içinde ve yani biraz da kopuk, hatta bayağı da bu kopuk durum. Şimdi bazen öyle işte marka mutfağında ya da İstanbul'daki işte git gel yaptığımda şirkette, oralarda çalışırken biraz kendimi bazen belki de ya da işte yer yer atölyelerde falan zombi modunda yakalıyorum. Bu birçoğunuza belki oluyordur. Biri bana bir şey anlatıyor. Ben dinliyorum, evet. Yani ama o kafamda yetişmesi gereken bir işte bir iş ya da dönmem gereken bir mesaj, unuttuğumu ve o anda denk gelen bir konu, bir şeyler yani ya da etrafta çalan bir müzik, bir şey benim kafama bir anda geliyor ve orada bir yerde kalıyor. Evet, oradayım, tamam, ama aslında yokum ve bu birçok defa birçok kişinin başına, birçoğumuzun başına geliyordur. Biz o kadar yorulduk, kendi içimizde o kadar çok şeyi çözmeye çalışıyoruz ki en kolayı o dijital kaçış kapağını açıp biraz da içine saklanmak yönünde belki de adım atmak ya da bunlarla birazcık kaçmak. En kolayı belki de bu. Hani bunu yani bilerek isteyerek yapıyoruz demiyorum. Ama buna biraz daha çaktırmadan gidiyoruz gibi. Şimdi tamam, okey, gidelim ama bu işte kaçışın bir bedeli var. Yani insani yazılımımız Mona Lazar'ın dediği gibi gerçekten hata veriyor. Yani birbirimize tahammülümüz kalmadı. Çünkü birbirimizi gerçekten görmeyi de atlıyoruz, unuttuk. Yani böyle bir şeyimiz de kalmadı belki de. Telefonlarımızı tabii ki nehre atamayız ya da bir yerlerde bir çöpe bir yerlere gönderemeyiz. Bir şekilde onlardan vazgeçemeyiz. Yani bu bir gerçek. Ama karşımızdaki insan bize kalbini, gününü, derdini açarken o anlığına, sadece 5 dakikalığına o ekranı ters çevirip masaya koyabiliriz. Yani ölmeyiz herhalde ya. Yani o 5 dakikada dünya mahvolacak ve biz o telefona cevap vermedik diye ya da o mesajı görmedik diye aslında dünyanın sonu gelecek. Öyle bir şey olmayacak. Ama öyleymiş gibi yaşıyoruz. Kendimi de katıyorum burada. Hiç hani böyle buradan kendimi sıyıracağım falan da yok yani. Baksanıza, trende yolculuk yapıyorum. Trende yolculuk yaparken şurada geçen vaktimi bile bir şekilde bir şeylerle doldurayım çabası var. Yani İnsan sürekli o boşluklardan kopmaktan vesaireden korkuyor belki de ve o yüzden sürekli bir şeylere sarılmaya çalışıyor. Bilmiyorum yani. Ama bu bir gerçek ve böyle bir durum var. Ama o telefonun bir şekilde bizden uzak olması, o kaydırmalar vesaireleri bir süre yapmamak ve bir şeylere sadece orada olduğumuz için odaklanmak. Yani oradaymışız gibi değil de orada bilerek, isteyerek ve benliğimizle bir şekilde orada olabilmek. Yani zor belki, evet, ama neden olmasın, denenebilir sonuçta. Neyse, yani bu birazcık kıymetli olan nokta ve bunu unutmamak gerekiyor. Biri sizinle konuşurken ya lütfen o telefonu elimizden bırakalım. Bırakın da demiyorum, bakın, bırakalım hep beraber. Göz teması kurun, bu çok kıymetli. Ya topluluk önünde konuşmada falan anlatırdık biz bunu, yani insanlarla o kadar çok kitle varken bir şekilde birkaç kişiyle göz teması kurun diye. Şimdi aynı odada iki kişi karşılıklı toplantı yapıyorlar, orada bile göz teması kurulmuyor. Yani bu birazcık tabii sıkıntılı bir durum işte. Çünkü karşınızdaki insan, ekranınızdaki o sonu gelmez, infinity böyle hani şeyler, sonsuz kaydırmalar falan vesairelerden çok daha gerçek ve orada ve belki de sizden bir medet, bir ümit içerisinde. Ya bir ümit size bir şeyler anlattı ve sizden bir şey bekliyor, katkı bekliyor yani. Neyse, tren Eskişehir'e doğru yaklaşıyor. İşte sonra İstanbul'a devam edeceğiz. Belki bir 135. bölümü de hazır başlamışken, gaza da gelmişken çekeyim diye düşünüyorum. Bakacağız artık ama şimdi yani bu kadar da yükselmişken biraz sakinlemek de, biraz dinlenmek de iyi olabilir. Onu da bakacağım artık. Neyse, bir sonraki bölümde tekrardan zihnimizi şöyle hafif hafif kurcalayacak, böyle tırmalayacak olan sohbetlerimizde tekrardan bir araya gelene dek kendinize dikkat edin ve zihninize ve etrafınızdaki gerçek insanlara iyi bakın. Hoşça kalın.